Ayrım 39.
Kaftanın ardından biraz sendeleyerek çıka gelen sarsıntılı bir yolculuk geçirmiş olsa gerekti. Başında uzun, sivri, tepeli bir külahı, kolun altında da bir büyük kitabı bulunan büyücü. Meğer bizim Opus değil miymiş? Büyücümüzün yeryüzündeki başlıca işlevi, öylece durup çevresindekilerin konuşmalarına, türkülerine, oyunlarına, dürtüşlerine ve rengarenk alevler püskürtmelerine hedef olmak olduğundan bol bol boş zamanı vardı. Bunu da benden yana büyük bir şaşkınlıkla gözünü dikip bakarak geçirdiğini fark etmek doğrusu tuhafıma gitti. Bay Hopus'un gözlerinin giderek donuklaşmasında öyle ilginç bir şey vardı. Aklından geçirdiği bin bir şey yüzünden kafası öyle karışmıştı ki bir türlü akıl erdiremiyordum. Büyücü kocaman bir saat kılıfı içinde gökyüzüne uçup gittikten çok sonra bile ben hala onun bu tuhaf tutumunu düşünüyor, buna hala bir anlam veremiyordum. Bir saat sonra tiyatrodan çıktığımda yine bu durumu düşünmekteydim ki Bay Wopus'u kapı dibinde beni bekler buldum. Merhaba, nasılsınız diyerek elini sıktım, yan yana yola düzüldük. Salonda beni seçtiğini gördüm Bay Wopus. Sizi mi Bay Pip? Elbet seçtim sizi. Ama ya ötekisi? Hangi ötekisi? Bay Wopus yine gözleri dalıp giderek çok tuhaf şey doğrusu ama kalıbımı basarım oydu dedi. Telaşla kapılarak Bay Wopus'tan sözlerini açıklamasını rica ettim. Bay Wopus hep o dalgınlıkla siz olmayaydınız o adam gözüme çarpar mıydı bilmem dedi. Kesinlikle evet diyemezsem de sanırım evet gene de gözüme çarpardı. Elimde olmayarak eve girerken yaptığım gibi dönüp çevirime bakındım. Çünkü Bay Wopus'un bu bilmeceli sözleri içimi ürpertmişti. Bay Wopus yok ortalıkta değildir artık dedi. Daha ben sahnedeyken çıkıp gitti gördüm onu. Kuşkudan öylesine dikin üstündeydim ki elimde olmayarak bu zavallı oyuncudan bile kuşkulanasım geldi. Ağzımdan laf almak için beni kapana kıstırmaya çalışıyor olabilirdi. Bu yüzden ona şöyle bir baktımsa da sesimi çıkarmadım. Bay Pip, önceliğin ikiniz birlikteymişsiniz gibi gülünç bir sanıya kapıldım. Sonra baktım, hortlaklar gibi arkanıza geçip oturmuştuk da siz onun farkında bile değildiniz. İçimi gene bir ürpermedir aldı. Ne var ki hiçbir şey söylememeye kararlıydım. Çünkü oyuncu beni belki de sınıyor. Bu sözleriyle provis arasında bir bağlantı kurmamı sağlamak istiyordu. Tiyatrodaki adamın provis olmadığını %100 kesinlikle biliyordum elbet. Şu halime şaşıyorsunuz sanırım Bay Pip. Şaştığınızı görebiliyorum daha doğrusu. Öyle şaşılası bir şey ki ama. Size anlatacaklarıma inanmak bile istemeyeceksiniz. Siz anlatsanız ben de inanmak istemezdim. Öyle mi? Öyle ya. Bay Pip bilmem anımsıyor musunuz? Çok eskiden siz daha küçümencik bir çocukken bir Noel akşamı gargarilerde yemek yiyorduk. Kapıya askerler geldilerdi de. Getirdikleri bir kelepçeyi onartmak istedilerdi hani. Hem de bugünmüş gibi aklımda. Hani iki cezaevi kaçkını arıyorlardı. Biz de katıldıydık onlara da. Gargari seni omzuna aldıydı. Ben de önden gidiyordum. Siz de bana yetişmeye çalışıyordunuz elinizden geldiğince. Hepsini çok iyi anımsıyorum. En son söylediklerinin dışında her şeyi onun sandığından çok daha iyi anımsıyordum hem de. Öyleyse bu iki mahkuma bir hendekte rastladığımız da aklınızdadır değil mi? Aralarında bir boğuşma olduydu da birisi öbürkünün yüzünü paramparça ettiydi hani. Şimdi bile görür gibi oluyorum. Askerler meşaleler yakıp iki kaçkını ortaya almışlardı. Biz de onlarla birlikte o kapkara batakların üstünden mahkumlar gemisine gittik. Meşalelerin ışığı kaçkınların yüzüne vurmuştu. Bunu hele özellikle anımsıyorum. Meşalelerin ışığı yüzlerine vurmuştu. Oysa bunun dışında çepeçevre gecenin karanlığı ile kuşatılmış durumdaydık. Evet dedim, ben de anımsıyorum bunların hepsini. Bay Pip, işte bu iki kaçkından biri bu gece sizin arkanızda oturuyordu. Omzunuzun üstünden gördüm. İçimden kendi kendime, yavaş gel oğlum dedim. Sonra Bay Wopus'a, kaçkınlardan hangisini gördüğünüzü sanıyorsunuz diye sordum. Oyuncu hemen, dayağı yiyip yüzü paralananı dedi. Gördüğümün ev olduğuna yemin bile edebilirim. Düşündükçe inancım daha da kesinleşiyor. Elimden geldiğince hiç önemsemiyormuş numarası yaparak çok tuhaf doğrusu dedim. Çok tuhaf bir şey. Bu konuşma içimdeki tedirginliği nasıl bin kat daha artırdı. Kompeysa'nın hortlak gibi ense kökümde oturmuş olduğunu düşündükçe nasıl anlatılmaz bir dehşete kapıldım. Nedenli üstünde dursam azdır. Öyle ya. Kaçkınımı gizlediğimden bu yana Kompeysa'nı eğer birkaç dakikacık unutabilmişsem bu gece tiyatroda yani onun bana en yakın olduğu sırada unutabilmiştim. Bunca zamandır gösterdiğim dikkatten sonra böylesi bir dalgınlık yaparak gafil avlandığımı düşünmek kanımı donduruyordu. Kompeysa'nı uzakta tutmak için araya 100 tane kapı çekip 100 tanesini de kapadıktan sonra onu dirseğimin dibinde buluvermiştim sanki. Onun oraya saat benim peşimden gelmiş olması kuşku kaldırmazdı. Gözde görünür bölümü nedenli küçük olursa olsun tehlikenin ayakta olduğu, çevremizde sürekli gezdiği de öyle. Bay Wuppus'a arkamdaki adamla ilgili birkaç soru sordum. Adam ne zaman girmişti salona? Bay Wuppus bunu bilemiyordu. Beni görmüştü, sonra da omzumun üstünden öteki adamı görmüştü. Gördüğünden bir süre sonra çıkartmıştı onun kim olduğunu. Gene de onun benimle, köydeki çocukluk çağımla bir bağlantısı olduğunu başlangıçtan beri hayal meyal sezmişti. Giyimi nasıldı bu adamın? Düzgün, pahalı ama gösterişsizmiş. Wuppus onun siyahlar giymiş olduğunu sanıyordu. Yüzünde yara izine benzer bir şey var mıydı? Yok, Wuppus yara izi olduğunu sanmıyordu. Ben de sanmıyordum. Gerçi sıkıntılı dalgın olduğumdan çevremdekilerle ilgilenmemiştim. Gene de öyle yara bere izli birini görmüş olsam büyük bir olasılıkla dikkatimi çekerdi. Bay Wuppus benim sorduklarımın hepsini yanıtlayıp kendi gördüklerini de hepsini anlattıktan sonra gecenin yorgunluğunu alacak bir şeyler ısmarladım ona. Daha sonra ayrıldık. Gece yarısıyla sabahın biri arasında Temple'a vardım. Avlu kapıları kapalıydı. İçeri girip evime girerken çevrede kimsecikler görmedim. Herbert benden önce gelmişti. Ateş başında çok ciddi bir danışma yaptık. O gece olup bitenleri Wemmick'e anlatmaktan, kendisinin işaretini beklediğimizi bildirmekten başka elimden gelen hiçbir şey olmadığı sonucuna vardık. Kaleye pek sık gidersen Wemmick'in üstüne kuşku çekebileceğimi düşünerek ona mektup yazdım. Yatmazdan önce hemen yazdım mektubu, çıkıp hemen postaladım. Çevrede yine kimsecikler görmedim. Herbert da ben de iyice dikkatli olup tetik basmak dışında hiçbir şey yapamayacağımız kanısında birleşiyorduk. Gerçekten de dikkatli hiç kusur etmiyorduk. Eskisine oranla 1000 kat daha dikkatliydik. Hele ben küreye çıkmadığım zamanlar Chinks Basin'in semtine uğramıyor, kayıkla oradan geçerken de Mill Pond Bank kıyılarına hiçbir özel ilgi göstermiyordum. 48. Geçen bölümde değindiğim karşılaşmalardan ikincisi birincisinin hemen ardından geldi. Teknemi yine köprünün altındaki iskeleye bırakmıştım. Daha erken bir ikindi saatiydi. Yemeği nerede yiyeceğimi bilemeyerek dolaşırken Cheapside'a saptım, ağır ağır yürümeye koyuldum. Bu cıvıl cıvıl ana yoldan gelip geçmekte olan insanların en kararsızı hiç kuşkusuz şu sırada bendim. Derken birisi arkamdan yetişerek kocaman eliyle omzumu kavradı. Bay Jaggers'tı bu, koluma girdi. "Ey Pip, aynı yönde gittiğimize göre birlikte yürüyebiliriz, nereye böyle?" "Temple'a sanırım," dedim. "Bilmiyor musun?" diye sordu Bay Jaggers. Hiç değilse bu sorgulamada altta kalmayacağıma sevinerek "Gerçekten bilmiyorum çünkü daha kararımı vermedim," diye yanıtladım. Bay Jaggers "Yemek yiyeceksin değil mi?" diye sordu. "Hiç değilse bunu itiraf etmekten çekinmezsin sanıyorum." "Yok, çekinmem," dedim. "Verilmiş bir sözün olmadığını itiraf etmekten de çekinmezsin değil mi?" "Verilmiş bir sözüm olmadığını itiraf etmekten de çekinmem." "Öyleyse," dedi Bay Jaggers, "gel akşam yemeğini birlikte yiyelim." Gitmemek için bir özür ileri sürmek üzereydim ki Vasim ve Mick de geliyor dedi. Bunun üzerine özrümü hemen kabule dönüştürdüm. Söylemiş olduğum ilk birkaç sözcük iki yana da çekilebilirdi. Böylece Cheapside'dan geçip küçük bir Britanya'ya saptık. Dükkan vitrinlerindeki parlak ışıklar birer birer yanmaya başlamıştı. Akşam üzerinin civcivli kalabalığında merdivenlerini koyacak yer bulmakta güçlük çeken sokak fenercileri vızır vızır oraya buraya, bir aşağıya bir yukarıya koşuşarak gitgide koyulaşan sesin içinde kızıl ışıktan gözler açmaktaydılar. Hammamızdaki gece lambasının o heyula duvarda açtığı beyaz ışık gözleri gibi ama daha çok sayıda. Küçük Britanya'daki yazıhanede her zamanki gibi iş gününü sona erdiren mektup yazma, el yıkama, şamdan söndürme, kasa kilitleme törenleri yapıldı. Ben işim olmadığından Bay Jaggers'ın ocağının başında bekliyordum. Alevlerin dalgalı ışığında raftaki o iki maske benimle şeytansıl bir C oyunu oynarmış gibi gözüküyorlardı. Jaggers'ın her zaman yazı yazdığı köşeyi sönük ışıklarıyla aydınlatan iki ucuz şişman mum da kirli kefenimsi bezlere sarılmıştı. Dar ağacına giden müvekkilleri anımsatmak istercesine. Üçümüz birlikte bir kira arabasını atlayıp Gerard sokağına gittik. Jaggers'ın evine varır varmaz sofraya oturduk. Wemmick'in Walworth kişiliğine bu evde en ufak bir bakışla bile değinmek gerçi aklımın ucundan geçmezdi. Gerçi arada bir onunla göz göze gelip gülümsemeye bir diyeceğim yoktu ama bunu taş çatlasa başaramıyordum. Wemmick bakışlarını ne zaman sofradan kaldırsa Jaggers'a çeviriyor, bana karşıysa öyle soğuk, öyle yabancı duruyordu ki Wemmick'in bir ikiz kardeşi varmış, şimdi burada olan da öteki ikizmiş sanırdınız. Yemeğe oturduğumuzdan az sonra Bay Jaggers, "Wemmick, Miss Havisham'ın o mektubunu Bay Pip'e yolladınız mı?" diye sordu. Wemmick, "Hayır efendim," diye yanıtladı. "Postalayacaktım ama Bay Pip sizinle birlikte yazıhaneye gelince mektubu yanıma aldı. Buyurun," diyerek Wemmick mektubu bana değil de patronuna uzattı. Bay Jaggers da mektubu bana geçirerek iki satır bir şey dedi. Miss Havisham senin adresini kesinlikle bilmediğinden bana yollamış. Diyor ki geçen gittiğinde kendisine açtığın ufak bir iş konusunda seni görmek istiyormuş. Gidecek misin? Gözlerimi mektupta tıpkı Jaggers'ın anlattığı gibiydi. Dolaştırarak evet dedim. Ne zaman gitmeyi düşünüyorsun? Görülecek bir işim var diyerek yüzündeki posta kutusuna balık sokuşturmakta olan Wemmick'ten yana bir bakış fırlattım. Bu yüzden kesin zaman veremeyeceğim ama hemen gidebilirim sanıyorum. Wemmick Bay Jaggers'a dönerek, Bay Pip hemen gitmek niyetindeyseler bu mektuba karşılık vermeseler de olur dedi. Bu sözlerden çıkardığım anlama göre Wemmick hemen gitmemi uygun buluyordu. Ben de düşünüp taşınıyormuş gibi yaparak ertesi gün gitmeyi kararlaştırdım. Bunu da Vasim'e bildirdim. Wemmick bir bardak şarap içti, sonra ağırbaşlı, çatık kaşlı bir hoşnutlukla bana değil Bay Jaggers'a baktı. Jaggers, ey Pip dedi, dostumuz örümcek elini oynadı, oyunu da kazandı. Ancak tüm irade gücümü kullanarak evet diyebildim. Ya dedi Bay Jaggers, geleceği parlak bir çocuk, kimi yönlerden. Ne var ki işler her zaman onun istediği gibi gelişmeyebilir, oyunun bundan sonrasını daha güçlü olan kazanacaktır. Yalnız önce kimin daha güçlü olduğunun anlaşılması gerekiyor. Bizimki tutar karısını dövmeye kalkışırsa. Yüzüm de yüreğim gibi cayır cayır yanarak ama Bay Jaggers diye onun sözünü kestim. Onun böylesi alçaklık edebileceğini ciddi olarak düşünmüyorsunuz ya. Düşünüyorum demedim ki. Bir varsayım ileri sürüyorum ben. Tutar karısını döverse güç dengesinin ağırlığı kendisinden yana kayabilir. Beri yandan akıl ve kafanın söz konusu olduğu bir durumda denge tersine döner. Böyle bir adamın da böyle bir durumda nasıl tepki vereceği kesin olarak kestirilemez. Önündeki iki yoldan herhangi birine sapma olasılığı birbirine eşittir çünkü. Sorabilir miyim bu yollar nedir? Bay Jaggers, dostumuz örümcek gibileri ya döverler ya sinerler diye yanıtladı. Sindiği zaman hırlayabilir de hırlamayabilir de. Ama ya dövecek ya sinecektir, bu kesin. Wemmick'e sorsana, o ne düşünüyor bu konuda? Wemmick benden yana hiç bakmayarak ya döverler ya sinerler dedi. Bay Jaggers önündeki döner büfeden bir şişe nadide şarap alıp hepimizin bardaklarını doldurarak haydi öyleyse bayan Bentley'i Drummle'a içelim dedi. Umarım bu oyunda o üstün çıkar. Asla ikisi birden üstün çıkamayacaklarına göre. Ah Molly, Molly, Molly, elin ne de ağır ya bugün. Kadının parmaklarını örgü örer gibi bir oynatışı vardı. Durmuş efendisine bakıyordu. Gitsin miydi yoksa efendisinin ona daha diyecekleri vardı da giderse geri mi çağrılırdı bilemiyordu. Olacak şey değil ama evet, evet tıpkı buna benzer elleri, buna benzer gözleri çok yakın bir geçmişte hem de unutamayacağım bir yerde görmüş değil miydim? Jaggers izin verince kadın sürünürcesine dışarı çıktı. Gel gelelim ben onu açık seçik görür gibiydim hala odanın içindeymişçesine. O elleri, o gözleri, o uzun dalga dalga saçları hala görüyor, tanıdığım başka birinin gözleri saçlarıyla karşılaştırıyordum. Onlar da 20 yıl boyunca canavar bir kocanın kahrını çekip fırtınalı bir yaşam sürseler neye benzerlerdi ki diye gözümde canlandırmaya çalışıyordum. Gene kahya kadının elleriyle gözlerini düşündüm. O yıkık bahçede, o eski bira fabrikasında en son yanımda birisiyle gezindiğim zaman üstüme çöken o anlaşılmaz duyguları anımsadım. Başka bir gün posta arabasının penceresinden bana bakan bir yüz, bana sallanan bir el gördüğüm zaman da aynı duygulara kapıldığımı. Bir akşam yanımda birisiyle bir faytona binmiş, karanlık bir sokaktan geçerken birden üstümüze parlak bir lamba ışığı vurunca bu duygunun yüreğimde şimşek gibi çaktığını anımsadım. Çağrışım zincirinin tek bir halkası tiyatrodaki o kişiyi tanımamı sağlamıştı. Şimdi de bir anlık garip bir rastlantı sonucunda düşüncelerim Estella'nın adından o örgü örercesine oynayan parmaklara, o dikkat dolu gözlere kayıverince kafamda önceden noksan olan böyle bir çağrışım halkası örülmüştü. Ve ben şu dakikada bu kadının Estella'nın anası olduğundan tamamıyla emindim. Bay Jaggers beni Estella ile görmüştü. Zaten saklamaya hiç kalkışmadığım duygularımı anlamamış olamazdı. Konunun beni üzdüğünü söylediğim zaman şöyle bir sırtıma vurdu, şaraplarımızı tazeledi, sonra gene yemeğine döndü. Kahya kadın bundan sonra odaya yalnızca iki kez daha geldi, ikisinde de çok az kaldı. Jaggers ona çok sert davranıyordu ama kadının elleri Estella'nın elleriydi işte. Gözleri Estella'nın gözleriydi. Karşıma 100 kere daha çıksa bu kanımın doğruluğuna olan inancım ne artar ne de eksilirdi. Sıkıntılı bir akşam geçirdik. Sıra kendine gelince Wemmick şarabını ay sonunda maaşını alırcasına alıyordu. Gözlerini patronuna dikmiş otururken hep sorguya çekilmeye hazırlanır gibi bir duruşu vardı. Bana karşı da hep öteki ikiz gibi davranıyor, Walworth'u Wemmick'e yalnızca dış görünüşüyle benziyordu. Ev sahibimizden izin isteyerek oradan birlikte ayrıldık. Bay Jaggers'ın çizmeleri arasında şapkalarımızı ararken bizim ikizin dönüş yolunda olduğunu sezdim. Nitekim Gerard sokağına çıkıp Walworth yönünde daha 10-15 metre yol almamıştı ki bir de baktım. Öteki ikiz buharlaşıp havaya uçmuş. Ben de bizim ikizle kol kola yürümekteyim. Oh dedi Wemmick, bunu da atlattık. Bizim patron üstün bir insandır, bir eşi daha yoktur. Gel gelelim onunla yemek yerken kendimi burgu burgu vurmak gereğini duyarım. Oysa burgulanmadan yediğim yemekler daha içime siner. Bu sözleriyle durumu çok iyi özetlediğini ona söyledim. Sizden başkasına söylemem bunları dedi. Ne var ki sizinle konuştuğumuz şeylerin aramızda kaldığını biliyorum. Wemmick'e Miss Havisham'ın manevi kızı olan Bayan Bentley Drummle'ı hiç görüp görmediğini sordum. Görmedim dedi. Damdan düşercesine konuya girmemek için lafı önce yaşlı babamızla Miss Skiffins'e getirdim. Miss Skiffins'in sözü geçince gözlerinde hinoğlu hin bir bakış beliren Wemmick yolun orta yerinde durarak burnunu sümkürdü. Öyle cakalı bir boyun kırışı vardı ki gizli bir böbürlenmeyle dolu gibiydi. Wemmick dedim, Bay Jaggers'ın evine ilk gidişimizde kahya kadına dikkat etmemi söylemiştiniz, aklınızda mı? Öyle mi söylemiştim dedi Wemmick. Söylemiş olabilirim. Sonra ters ters, Tanrı cezasını versin diye ekledi. Burgularım tam gevşemedi daha. Evcilleşmiş bir yabanıl canavar demiştiniz ona. Ya siz ne diyorsunuz Bay Pip? Aynı şeyi. Bay Jaggers onu nasıl evcilleştirebilmiş Wemmick? Patronun sırrı bu. Kadın uzun yıllardır onun yanında. Bu kadının geçmişini anlatsanız da bana. Özel bir ilgi duyuyorum bu konuya. Konuştuklarımız aramızda kalır biliyorsunuz. Wemmick, kadının geçmişini ben bilmiyorum dedi. Demek istediğim, hepsini bilmiyorum. Ama bildiklerimi size anlatayım. Burada özel kişiliklerimizle bulunduğumuzu biliyorsunuz doğallıkla. Doğallıkla. Aşağı yukarı 20 yıl önceleri bu kadın Old Bailey'de cinayet suçuyla yargılanmış, sonra beraat etmiş. Çok alımlı bir kadınmış. Kanında biraz çingenelik de mi varmış ne? Her neyse, kanı tutuştu mu gözü dünyayı görmezmiş, anlayabileceğiniz üzere. Beraat etmiş ya. Onu Bay Jaggers savunuyormuş dedi Wemmick anlamlı bir bakışla. Şaşılası bir biçimde yürütmüş davayı. Durum umutsuzmuş. Bay Jaggers da mesleğinde yeni sayılırmış o zamanlar. Savunması herkesi hayran bırakmış. Ününü bu davaya borçlu olduğunu bile söyleyebiliriz. Öldürülen kişi de bir kadınmış. Molly'den en az 10 yaş daha büyük, çok daha iri yarı, çok daha güçlüymüş. Sorun kıskançlık sorunuymuş. Başıboş sokak kadınıymışlar ikisi de. Bizim Molly çok genç bir kızken ipsiz sapsız adamın biriyle evlenmiş. Kıskançlığı tutunca ifrit kesilirmiş. Öldürülen kadın özellikle yaş yönünden Molly'nin kocasına daha uygunmuş doğrusu. Derken Hounslow Heath yakınlarında bir samanlıkta ölüsü bulunmuş. Burada yaman bir boğuşma geçtiği belliymiş, belki de bir dövüş. Kadının cesedi yara, bere, çizikler, çürükler içindeymiş. Sonunda boğazı sıkılarak öldürülmüş. Molly'nin dışında herhangi bir kişiyi suçlu gösterecek dişe gelir bir kanıt yokmuş. Bay Jaggers davasını Molly'nin öteki kadını öldürebilecek güçlü olmadığı savı üzerine kurmuş. Wemmick hafifçe kol yenime dokunarak, ''Gerçi şimdi arada kadının bilek gücünden söz eder ama'' dedi. ''O zaman bu noktanın üzerinde hiç durmadığına kalıbımızı basabiliriz.'' O ilk yemekli toplantıda Jaggers'ın bize Molly'nin bileklerini gösterdiğini Wemmick'e anlatmıştım. ''Sonracığıma efendim'' diye Wemmick konuşmasını sürdürdü. ''Tutuklandıktan sonra bu kadın her ne hikmetse, anlıyorsunuz değil mi? Her ne hikmetse öyle kurnazcasına, öyle ustalıkla giyinmeye başlamış ki gerçek kalıbından bile daha ufak tefek durur olmuş. Yarısı beresi azmış. Başıboş gezen bir sokak kadının da dikkati bile çekmeyecek hafif bereler. Yalnızca ellerinin üzeri şahrem şahrem çizik içindeymiş. Sorun da bunların tırnak izi olup olmamasıymış. Bizim Bay Jaggers, Molly'nin o günlerde çok dikenlik bir yerden geçmek zorunda kaldığını ileri sürmüş. Dikenli çalılar yüzünü çizecek yükseklikte değilse de Molly'nin bunları elleriyle ayırmaksızın geçebilme olanağı yokmuş. Kadının derisine batan dikenler çıkartılıp kanıt olarak gösterilmiş. O çalılık yerden de birinin dalları kıra kıra geçtiği ispatlanmış. Çalılarda Molly'nin entersinin parçaları, yer yer kan lekeleri bulunmuş. Ama Bay Jaggers'ın en etkin savunması şu olmuş. Karşı taraf Molly'nin kıskançlığına kanıt olarak onun o sıralarda kocasından öç almak için ondan olma yavrusunu çılgınca yok ettiğini ileri sürüyormuş. Çocuk 3 yaşlarındaymış cinayet sırasında. Bay Jaggers bu savı da şöyle çürütmüş. Demiş ki, biz bunların tırnak değil diken yarası olduğunu ileri sürüyor, size dikenleri de gösteriyoruz. Siz de bunların tırnak yarası olduğunu söylüyor, bu arada bu kadının çocuğunu öldürdüğünü de ileri sürüyorsunuz. Bu suçlamanın tüm sonuçlarını benimsemek zorundasınız. Evet, bilemeyiz. Belki kadın çocuğun gerçekten canına kıydı. Çocuk da çırpınırken anasının ellerini tırnaklayıp çizdi. Şimdi ne olacak peki? Siz bu kadını çocuğunu ortadan kaldırmak suçuyla yargılamıyorsunuz ki. Neden yapmıyorsunuz bunu peki? Diye Bay Jaggers onların üstüne varmış. Kısacası Bay Pip, bizim Bay Jaggers çok ağır basmış jüri üyelerinin karşısında, onlar da dayanamayıp pes etmişler. Kadın da o gün bugün Bay Jaggers'ın yanında çalışıyor ha? Öyle ama hepsi bu kadar da değil. Molly daha ilk serbest bırakıldığı gün Jaggers'ın hizmetine ilk girdiği zaman da tıpkı şimdiki gibi evcilleşmiş durumdaymış. O günden bu yana hizmet etmesini iyice öğrenmiş ama evcilleşmesi bu evde olmamış. Evcilleşmiş olarak gelmiş buraya. Çocuğu kız mıymış, oğlan mıymış bildiğiniz var mı? Kızmış dedilerdi. Bu gece bana başkaca bir diyeceğiniz yok mu? Hiçbir şey. Mektubunuzu aldım, okuyup yırttım. Hiçbir diyeceğim yok. Birbirimize candan iyi geceler diledik. Ben biraz rahatlamak şöyle dursun, içimdeki eski tasalara yenileri eklenmiş olarak eve döndüm.